Ayrım 21. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 263. 6. O akşam Tuğrul'larda yedi yemeği. Tuğrul'un dul ablası, halası ile eniştesinden başka bir de ilk kez karşılaştığı, Adalet adında 23-24 yaşlarında gösteren bir genç kız vardı masada. Güzelliğinin yanı sıra başka bir tanlamla anlat deseler, bıraktığı izlenimle korkusuz diyebilirdi kıza. Bakışlarını kaçırmak zorunu duymuyordu kimseden, güvenle konuşuyordu. Tuğrul, gemleyemediği açıkça görülecek kadar heyecanlıydı. Konunun birini tamamlamadan öbürüne geçiyordu. Radyoda istasyon karıştırır gibiydi. Müzik beğendirmeye çalışır gibi, açtığı konulardan hangisinin daha çok yanında oturan Adalet'in hoşuna gideceğini kestiremediğinden konu değiştiriyordu. Ablası çabuk kalktı masadan. Halası ile eniştesi de ablasının ardından sofradan kalkıp salondaki koltuklara geçtiler. Nihat'la Tuğrul rakı içiyordu. Adalet yaşça kafaca kendine yakın gördüğü ikisiyle birlikte masada kaldı. Tuğrul birdenbire "Ne haber Perihan'dan?" dedi. "Bu akşam niye zorlamadın onu da gelmesi için?" Nihat "Gelemezdi," dedi, konuyu kapatmak istediğini belli ederek. Adalet arkadaşça sordu. "Perihan kim?" "Sevgilisi, çok güzel kız." Nihat'a döndü. "Hadi göster resmini, çıkar göster, bakalım Adalet beğenecek mi?" Nihat bu konuşmanın kendisinin bu isteği yerine getirip getirmemesinin doğru olup olmayacağını ölçüp biçecek durumda değildi. Perihan'dan söz edilsin de ne edilirse edilsin razıydı. Az önceki tutumunun aksine şimdi konunun kapanmasından korkuyordu. Cebinden Perihan'la beraber Kültür Park'ta çektirdikleri bir fotoğrafı çıkarıp Tuğrul'a uzattı. Tuğrul Adalet'e verdi fotoğrafı. Adalet şöyle bir baktı. "Güzel kız," diye mırıldandı. Fotoğrafı Nihat'a uzatırken yavaş bir sesle ekledi. "Çok güzel kız." Tuğrul sordu. "Niye hala evlenmiyorsunuz?" Nihat için avutucu olmaktan çıkmıştı artık bu konuşma. "Bilmiyorum. Daha evlenmeden söz etmedik." Adalet, "Ne karışıyorsun herkesin işine?" der gibi baktı Tuğrul'a ama bir şey söylemedi. 7. Duruşma günü sabahı yazıhanesinden yanında İbrahim Kahya ile Behzat'la birlikte çıktı adliyeye giderken. İbrahim Kahya, "Ot bollandı çok şükür, koyunlar kurtuldu," diyordu. "Koyunlar dert değil şimdi. Koyunlar kurtuldu ama tütünler ortada kaldı. Tütüncüler satırı yedi." Behzat daha da üzgündü. "Ah bey, gördün tütün piyasasının nasıl gittiğini. Gördün perişanlığımızı. Vallahi Kahya'nın dediği gibi satırdan geçirdi tüccar hepimizi. Hiç olmazsa 3,5 liradan satarım diye umardım tütünümü. İnanır mısın? 160 kuruştan gitti. Üstelik iki balyası da ıskarta. Hiç olmazsa bir 50 liram artar da sana da veririm diye düşünürdüm. Allah seni inandırsın. Te bu ayağımda gördüğün partal postalları yenileyecek para kalmayacak elimde." O hafta başında açılan tütün piyasası gerçekten çok kötü olayla geçmişti. Bütün Ege'de ilk gün ekiciler satmak istememişlerdi ürünlerini. Destekleme alışı yapan Tekel'in bazı adamlarını tüccarın elde ettiği söyleniyordu. Tekel isteksiz davranmış, düşük fiyat vermiş, tüccar ortada kalan elinde avucundakini zaten tüketmiş borçlu ekicilere örgütsüzlüklerinden de yararlanarak kendi fiyatlarını kabul ettirmişti. Nihat üzüntülerini hafifletmek için ne diyeceğini tam bilemiyordu ikisine de. İbrahim Kahya, "Bu böyle," diye tekrar söze girdi. "Gökler daha insaflı çıktı. Gökler acıdı halimize ama tüccar acımadı." Behzat, "Bey, sen artık her ne uygun iş görürsen verirsin bana. Öyle öderim senin hakkını. Odun mu yardırırsın, duvar mı ördürürsün, bahçe mi çapalatırsın, onu sen bilirsin." "Bakalım," dedi Nihat, "sırası gelsin de." Konuşmanın burasında Behzat, gördüğü bir tanıdığına bir şey söylemek için geri kaldı. İbrahim Kahya, Cumhuriyet alanına yaklaşırlarken, "Dediği doğru," dedi Nihat'a. "Hangisi?" "Sen bir iş bul ver Behzat'a, ver ki iyiliğini ödesin." "Niye?" "Sen beni dinle, ben senden çok yaşlıyım. Sen ol, karşılıksız iyilik yapma kimseye. Ya da fırsat ver, karşındaki iyiliğini ödesin. Biliyor musun böyle yapmazsan ne olur sonunda?" Nihat susmuş dinliyordu. o iyilik yaptığın düşman olur sana. Borcunun yükünden böyle kurtulur. Cumhuriyet alanında ayrıldılar. Nihat adliyeye girince Veli Sayın'ı gördü. Ceza mahkemesinin kapısında bekliyordu. Eylül'den beri karşılaştıkça ihtiyar başını çeviriyor, selam vermiyordu Nihat'a. İbrahim Kahya'nın az önceki sözlerini haklı çıkarıyordu bu tutumu. Yıllarca Nihat'a 1-2 kilo tereyağı parasına gördürdüğü davaların borcunu, son davasını da o fiyata almadığı için Nihat'ı suçlu görerek ödüyordu anlaşılan. Göz göze gelince selamlaştılar. Nihat durup hatırını sordu ihtiyarın. "Nasıl olayım istiyorsun?" dedi Veli Sayın. "Davamı almadın. Bu yaşta beni böyle mahkeme kapılarında bekletiyorsun." Nihat, "Oyalanırsın," dedi yarı şaka. "Hem de arada sırada birbirimizi görmüş oluruz." Koridorun öbür ucunda Veli Sayın'ın yeğeni Hüsnü durmuş onlara bakıyordu. Nihat sözünü tamamlarken yürüdü, mahkeme kalemine girdi. Bilir kişilerin adları gelmişti. Kuşçular Muhtarlığından. Nihat kalemden çıkınca koridorda bekleyenler arasında Behzat'ı gördü. Yanına çağırdı. Bilir kişilerin adlarını söyledikten sonra "Ne dersin?" dedi. "Güvenin var mı bu adamlara?" Behzat gözlerinde kuşkular, "Neden olmasın bebeğim?" diye duraladı. "Doğruyu söylerler mi? Herkes bilir yıllardır o zeytini benim topladığımı. Bunlar da bilir." "Bilir ama söylerler mi?" Behzat'ın yarı açık kalmıştı ağzı. "Allah var bebeğim." "Allah ayrı konu. Allah'tan korkmayacaklar mı? Sen bana bu adamların sözüne, dürüstlüğüne güvenip güvenmediğini söyle. Önceden ne diyeyim bebeğim, mahkemede ne diyeceklerini duymadan? Nasıl kötüleyeyim? Nasıl alayım günahlarını boynuma? Ama keşifte mızıkçılık ederlerse pahalıya oturur sana. Onları değiştirip yeniden keşfe çıkmak gerekir. Masraflarını sen ödersin." Behzat düşündü. "Kısmet neyse o olur artık. Sen bilirsin benden söylemesi." O günkü duruşmada yargıç 20 Şubat'a koydu Behzat'ın keşfini. Duruşması da 25 Şubat'a kaldı. Nihat o gün adliyeden çıkıyordu ki Hüsnü yanına geldi. "Bey, barıştınız mı dayımla?" "Dargın değildik ki. Anlattı mı sana aramızda son olanları?" "Sormadım. Şimdi saman hırsızı diyor bana. Niye almadın davasını?" Nihat bu konuşmasının arkası nasıl bağlanacak diye bekliyordu. "Alsa mıydım?" "Al bey, her zaman al. Ben kırılmam, gücenmem sana. Ne verirse az demeden al. Domuzdan ne kıl koparırsan kar, parası tatlıdır onun. Biraz eksilse yüreğine oturur." 8. O akşam İzmir'de Tuğrul'u yazıhanesinde buldu. Saat 6'ya geliyordu. Tuğrul daha o içeri girerken, "Seni bekledim," dedi. "Hemen çıkalım, bize gidiyoruz." Tuğrul'un nişan yüzüğü vardı parmağında. "O yüzük ne?" "Nişanlandım." Anlamıştı kiminle nişanlanabileceğini. Gene de toparlanamayarak sordu. "Kiminle?" "Kiminle olduğunu anlayamadın mı?" "Adaletle mi?" "Elbette." "Hadi hayırlısı, tebrikler. Şimdi önce bize gideriz. Bizden enişteme uğrarız, adaleti alır gezeriz." Nihat başka şeyler düşünüyordu. "Ne susuyorsun?" "Hiç." "Nişanlanmama mı şaştın?" "Biraz." "Nesine?" "Çok çabuk değil mi?" "Nesi çabuk?" "Hemen karar verebilmem." "Çabuk karar vermedim ki." "Daha önceden olup biteni benden sakladığın bir şeyler mi vardı aranızda?" "Başka türlü, yolda anlatırım." Tuğrul'un Citroen'ine bindiler hanın arkasında. "Ne var öyle uzun uzun düşünecek? Gördün nasıl kız olduğunu. Güzel, güvenilir, mert, zeki. Daha ne olsun? Bir kadına evlenelim demek için daha ne arar insan? Aşk mı? Aşk dediğin ne oğlum senin? Sevgiden üstün mü? Güzel, zeki, dürüst bir insanı sevmekten kolay ne var? İşki o da seni sevsin, beğensin. Aşk ondan sonra küçümsenecek hastalıklı bir duygu gibi kalır ikisinin de gözünde. Ben kalbimle olduğu kadar aklımla da karar verdim. Daha doğrusu kalbimle aklım uyuşur, iyi geçinirler, anlaşmazlığa düşmezler aralarında. Ben sana kötü etmişsin demedim ki, giderek iyi etmişsin." Tuğrul çabuk sözünü kesti onun. "Anladık dediğini. Benim yabancım değil ki adalet. Babası eniştemin çok yakın arkadaşı. 3 yıl önce eniştem Bandırma'da çalışırken beraberdiler. Bandırma'da gördüm, tanıdım." Eniştesi mühendisti Tuğrul'un. Adalet 10 gün önce eniştelerine konuk gelmişti. "O zaman bir şey geçmiş miydi aranızda?" Ne geçsin? Yakınlık falan? Ben girişmem öyle şeylere. Evlerine gittim, annesini babasını gördüm. Ağabeyiyle arkadaşlık ettim. Nasıl yetiştiğini anladım. Ağabeyi örnek bir aydın, bu yüzyılın sorunlarını iyi kavramış çocuktu. Almanya'da çalışıyor şimdi, ses mühendisi. Böyle bir ağabeyin, dürüst, haram yememiş, çalıp çırpmamış bir babanın, ömrü boyunca kocasını mutlu etmekten başka şey düşünmemiş bir kadının kızı ne olur sanıyorsun? Başka türlü mü? Nihat Leman Hanım'ı, Muzaffer Suvla'yı, Perihan'ın bir kurtuluş savaşı kahramanının kızı olduğunu ansayarak kararsızlıklarından utandı. Haklısın. Haklıyım elbet. Sen bana söylesene oğlum. Bu kadar aşık oldun da ne kaldı elinde? Hiç. Hava. Ama sevdiklerin hala senindir. Bırak oyalanmayı da toparla kendini. Senin gibi benim gibi bu devre uymayanlara, bu soyguncuların takımında oynamaya yanaşmayan kimselere yakışan ne biliyor musun? Böyle bize benzer babalar, ağabeyler görerek yetişmiş, bizi yadırgamadan anlayacak kızlar bulunca hemen evlenmek. Sevindim nişanlanmana, çok iyi ettin. Darısı senin başına. Hadi bu akşam adaleti de sevinerek tebrik et. Tabii edeceğim ama bir şartla. Ne? Bu akşam ikiniz de benim davetlimsiniz. Nişanlanmanızın şerefine ikinizi istediğim yere yemeğe ben götüreceğim. Tuğrul kesinlikle, olmaz öyle şey dedi. Akılsız, öğren artık şu cebindeki parayı biraz tutmasını da sen de evlenmeyi göze al. Yemek var evde, yeriz, sonra çıkar dolaşırız istersek. Sen Perihan'la nişanlandıktan sonra ikimizi davet edersin. O gece Tuğrul ile Adalet'i ruhça sağlıklı, dengeli iki insanın mutluluğu içinde gördü Nihat. İkisi de her türlü taşkınlıktan, aşırı duygulardan uzaktılar. Besbelliydi ki kapışıp didişmeden, birbirlerini üzmeden, karşılıklı güven içinde geçecekti yaşayışları. Bazı ufak tefek kavgalar olacaktı aralarında. Fakat hiçbir zaman kırmayacaklardı birbirlerini. Biri ötekine uyarak yaşayışlarını gittikçe uyumlu bir duruma getirecekler, ölünceye kadar bir kez olsun boşanma sözü etmeyeceklerdi. O gece Tuğrul'la Adalet'le beraberken, ertesi günü buluşunca neler diyeceğini düşünüyordu Perihan'a. İkisinin Tuğrul'la Adalet gibi olmalarına özeniyordu. Eve dönerken, sonra da yatağında, gecenin kestiremeyeceği bir saatine kadar da bunları düşündü durdu. Seviyordu Perihan'ı. Hem de daha önce hiçbir kadını sevmediğini sanacak kadar seviyordu. Bundan sonra da Perihan'dan başka kadını sevemeyeceğini sanıyordu. Perihansız düşünemezdi gelecekteki yaşayışını. Ama cebinde taşıdığı kadardı bütün parası. Hafta sonlarında azalıp hafta ortalarında artıyor ama hiçbir zaman 4-500 lirayı aşmıyordu. Ne kadar severse sevsin kalmak istemiyordu kasabasında. Böyle düşünmeden ya da düşündüklerini istediği kimseye istediği gibi açıklayamadan tamamlayıp gidemezdi ömrünü. Kendine özgü düşüncelerini, görüşlerini savunamadığı, açıklayıp tartışamadığı, kafasında sır gibi sakladığı, yüreğinden taşan duyguları dışa vuramadığı sürece kendine yabancı, kendinden başka biri gibi duyuyordu kendini. Sıradan bir kasabalı gibi. Herkese benzemez, herkese uymak zorunda değildi. Sürgit boyun eğemezdi bu baskıya. İstanbul'a yerleşmek istiyordu. Başka yetenekler olduğunu seziyordu kendinde. Romanlar, hikayeler, oyunlar yazmak geliyordu içinden. Kafasında şimdiden tasarlayıp geliştirdiği bir yığın konu vardı. Yatağında cümlelere döküyordu bu düşüncelerini. Evet Perihancığım, evet bir tanem. Çok seviyorum seni ama bütün param. Sonra bu kasabada kalamam ben. Yerleşip İstanbul'da 3-5 kuruş kazanır duruma gelmeden. Ayrı ayrı plaklar gibi bu düşünceler dönüp duruyordu kafasının içinde. Sağa sola dönüp duruyordu. Uyuyamıyordu. Kuşku, çocuk romanlarındaki düşsel kişiler gibi kapkara kanatlarını gererek maskeli yüzü sivri tırnaklarıyla gelip kondu göz kapaklarına. Kim bu? Kime benziyor bu adam? Sırıtışına bakılırsa Cengiz Girne'ye. Yandan daha çok Reşat Ilgaz'a. Aklına geldikçe tiksiniyordu ikisinden de. Şurada burada neyse ama eğitimde eşitsizlik, eğitimde eşitsizlikten kese doldurmak. Gelecekteki daha bütün eşitsizliklerin beton temellerini atmaktı bu. Ne vardı acaba Cengiz Girne ile Perihan arasında? Perihan sık sık görüyor muydu onu? Niye bir hafta içinde değişmişti böyle? Belki de ilişkilerine son vermek istiyordu. Daha bir süre oyalanacak, sonra sıyrılıp uzaklaşacaktı ilişkilerinden. Ablası, eniştesi besbelli beğeniyorlardı Cengiz Girne'yi. Belki annesi de onlara katılmıştı ayrılmadan önce. Evlenecekler miydi acaba? Öpmüş müydü kollarını, almış mıydı hiç Perihan'ı? Ateşler sarıyordu bunları aklından geçirdikçe her yanını. Cengiz'in elinin ucu bile değse iğrenebilirdi Perihan'dan. Madem iğrenebilirdi, ne diye dağlanıyordu böyle bütün göğsü, bütün etleri? Neden soluk alamayacak kadar daralmış duyuyordu göğsünü? Dayanamazdı. Aç susuz kalmaktan, cigarısız kalmaktan zordu. O dudaklardan, o değdiği yerlerden gövdesine adeta küçük elektrik akımları geçiren canlı gövdeden, kollardan kopmak, ayrılmak. Ama Cengiz Girne ile evlenecekse, canı cehenneme, öyle birinin yatağını paylaşmaya razı olduktan sonra canı cehenneme. Ama cehenneme giden kimdi bunları düşünürken? Neden böyle bir yangının ortasında kalmış gibi kavruluyordu her yanı? Ya gelmezse diye başlıyordu yeniden. Hele gelmesin, hele gelmesin, biterdi aralarında her şey, biterdi. Acı duyuyordu elbet ama ona 100 kat fazlasıyla duyuracaktı aynı acıyı. Bakalım hangisi daha dayanıklı çıkardı sonunda. Bu türlü kuruntulardan iyice yorgun düşünce Perihan'dan yana düşünmeye başladı. Ertesi gün gelecekti mutlaka. Belki ayrılırdı ondan ama yalanla, ikiyüzlülükle değil, hiçbir zaman. Gene anlıyordu ki Tuğrul'la Adalet'e özenmesi boşunaydı. Hiçbir zaman onlar gibi olmayacaklardı. Aşktı aralarındaki. Ne kadar dost olurlarsa olsunlar, daima da aşık kalacaklardı. Bunun içindir ki ilişkilerinin daima iniş çıkışları olacak, kavga edecekler, barışacaklar, ya çok üzülüp ya da çok sevineceklerdi. İçinden ne yapalım, onlar böyle biz de böyle diye geçirirken gülümsedi. Karanlıkta yatağında gülümsemenin tuhaflığını duydu. Sonra uyudu. Bir gece önce yatağında olduğu gibi odasının penceresi önünde yüreği darala darala bekledi Perihan'ın gelişini. Saat 2:30'a yaklaşırken gelmeyeceğini aklına getirdikçe Perihan'a duyduğu düşmanlığı kimseye duymadığını sanıyordu yaşamında. Ama çok kısa, şöyle bir çizgi çeken, sonra da gerisinde hiçbir iz bırakmadan kapanıp giden cinsten bir düşmanlıktı bu. Bir çizgi, bir çizgi daha çekiyordu öfkeyle. Sonra sular eski yerini alıyordu. Nafile, seviyordu, istiyordu, ölüyordu onun için. Ayaklarına kapanmaya razıydı. Yeter ki gelsin. Saat 2:30'da caddeden geçen tramvay yüreğini ağzına getirdi. Geldi diye biri içindeki kapıları çarpa çarpa uçarak kanında koşa koşa dolaştı. Atıldı pencereye, geliyordu. O hızlı yürüyüşle, arada bir penceresine bakarak, gerisinde bırakarak yokuşu büyüyor, yaklaşıyordu. Yüreğinin hızına uyarak pencereye, kapıya, tekrar pencereye, tekrar kapıya koştu. Kapıyı sonra da kollarını açtı. Dur, dedi önünden yürüyüp geçti Perihan. Atıldı, ardından yetişti. Kollarını bir daha açtı, kucakladı. Sevgilim, sevgilim, sevgilim, bir tanem, canım. Dur, bırak da bir soluk alayım. Ah, öyle korkuttun, öyle özlettin ki beni. Bırakamıyordu. Öpüyor, öpüyor, kokluyordu. Paltosunu çalar gibi çekip aldı, kucakladı yeniden, öptü. Daha da artan bir sabırsızlıkla yatağa sürükledi. Perihan sıyrıldı kollarından. Dur dedim, ne oluyorsun? Çok özledim seni. Geldim işte, kaçmıyorum ki. Aklımdan neler geçtiğini bir bilsen, söylersin. Yatakta yorgun dinlenirken gene yüzü gölgelendi Perihan'ın. Durgundu geldiğinde, sevişirken durgun kalmış, üstelik her zamanki öpüşlerine, okşamalarına bile katılmamıştı. Şimdi daha da durgunlaşmıştı. Neyin var diye soramıyordu bir türlü, seziyordu yaklaşan fırtınayı. Bir tanem diye fısıldadı. Perihan'ın elini avucunun içinde sıkarak. Perihan cansız bıraktı elini. Sonra da yavaşça çekti. Ya bir tanem, dedi alaylı bir gülüşle. Tabii bir tanem. Görüyorum. Neden böyle saldırıya geçiyordu ikide bir? Ne oluyorsun? Niye değişiyorsun böyle birdenbire? Bir de soruyor musun? Sormayayım mı? Nedenini bilmen lazım. Demek ki bilmiyorum. En küçük bir saygın yok bana. Bunu nasıl söylersin? Bir gün ayrılabileceğimizi hiç düşündün mü? Ayrılmayacağız ki. Nasıl olsa ayrılacağımızı biliyorsun. Bütün gece düşündüklerini söylemenin yeri sırasıydı artık. Ama bir türlü yenemediği sersemce bir gurur kilitliyordu bu konuda ağzını dilini. Kapalı bir kutudaydı artık o sözler, bütün o düşündükleri, anahtarı da kayıptı. Böyle düşünüyorsa, ayrılabilecekse benden yalvarmam. Varsın ayrılsın, diyordu Onur'u yaralanarak içinden. Ben ancak birbirimizden ayrılmayacağımızı, onun da söylediği gün evlenmek istediğimi söyleyeceğim ona. Pazarlığa girişmiyorum. Ben ayrılmak istemem senden, sen istiyorsan. Perihan kırgın bakışlarını çevirdi ona doğru. Bütün kabahat bende. Ne diye? Öyle zayıf davranıyorum ki. Sustular. Söze nereden başlayacaklarını düşünürlerken ikisinin de çok ayrı şeylerde akıllarından geçen. Perihan annesinin gelip gitmesiyle yaşayışında yenilenen, sonradan da boşalan yeri dolduracak bir yakınlık bekliyordu ondan. O ise ancak 8-10 yaşında çocukların okuduğu resimli romanlarda görünen siyah kanatlı, maskeli yüzlü kuş adam gibi gelip kanatlarını duyguları üstüne geren kuşkularına yeniliyordu bu sessizlik uzadıkça. Cengiz Girne'yi görüyor musun dedi acıyla. Bazen sesine alaycı bir ton vermeye çalıştı. Ne yapıyor? Niye gülüyorsun? Kıskanmanın acısını gizlemek için gülüyordu. Gülmem kırdı mı seni? O kadar gülünç bir adam değil ki Cengiz Bey. Neymiş o gülünç olmayan yanı? Çok iyi İngilizce biliyor, çalışkan. Uğraşsa başka eksikliklerini de düzeltebilir ya da tamamlayabilir. Yani düzeltebilecek, tamamlayabilecek, görgülü bir kadınla evlense mi demek istiyorsun? Perihan, kırgın bakışlarıyla yüzünü ona döndürdü yastığın üstünde. Kabalık ettiğinin farkında mısın? Nihat sustu, surat asıyordu. Böyle kırmakta devam edecek misin beni? Gözleri yaşarıyordu, bakışlarını ondan kaçırdı. Ya sen? Beni kırmıyor musun? Cengiz Bey'den konuşmak için mi geldim ben buraya? Düşünsene, aklından geçenler doğru olsa senin yanında işim ne? Dedim ya, kabahat bende, öyle zayıf davranıyorum ki. İç çekti. Nihat daha fazla tutamadı kendini. Elimde değil, elimde değil, elimde değil diye doğruldu yatağın içinde. O kadar değiştin ki, 2 haftadır o kadar seni tanıdığımdan başka türlü davranıyorsun ki, benden koptuğunu, uzaklaşıp gittiğini sanıyorum. Dayanamıyorum, anlayamıyorum ne oldu sana. Gözleri yaşlarla dolmuştu elinde olmadan. Perihan uzun uzun ona baktı, gülümsedi. Çocuksun biliyor musun? Söyle ne yapacağım böyle ben seni? Nasıl büyütüp adam edeceğim? Sarıldıklarında çok uzaklardan gelmiş, uzun bir özlemi gidermek ister gibi titriyordu gövdeleri. 21. ayrımın sonu. Sayfa 275.